Ayrım 17, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 139. O yıllar, 1980'ler, 90'lar, çevremizde bu renkli hapı hemen her gün alan insanlar olmaya başladı. Reçetelerin onur konuğu kolesterol ilaçlarıydı, hayatı uzatıyordu, daha ne olsun. Kimse sorgulamadı, ABD'den iyi mi bilinecekti. Kimse demedi ki beslenmene dikkat et, endüstriyel ürünlerden uzak dur, bağırsak floranı düzenle, kaliteli uyu, ağır metalleri vücudundan at, stresle mücadele et, sporu egzersizi ihmal etme. Neyse, allostaz filan da yazmayayım. Elinizdeki kitapta ilaç şirketleri, doktor ilişkisine pek girmek istemiyorum. Hekimliğin saygınlığını korumakta titiz olmak gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın dört bir yanında mesleğinin onurunu korumak isteyen hekimler de yok değil çünkü. New York merkezde sürekli eylem düzenleyen hekim örgütünün ismi enteresan. Bedava yemeklere son. Doktorların ilaç temsilcileriyle görüşmesine, hediye almasına, yemek yemesine karşılar. Çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Kalem affı kampanyasıyla doktorların ilaç şirketlerinin gönderdiği kalemleri ve eşyaları iade etmesini istediler. Bu eylemler Amerikalı Tıp Öğrenciler Birliği'ni de etkiledi. Birlik ilaçsız kampanyasıyla her türlü bedava yemeğe son verilmesi çağrısında bulundu. Bu etik anlayış yayılıyor. Almanya'da öğle yemeğimi kendim öderim. Mein Essenzal Ich Selbst örgütü var. Amerikalıların There Ain't No Such Thing As A Free Lunch, beleş öğle yemeği diye bir şey yok sözü deyişini hatırlamak lazım. 19. yüzyılda Amerika'da barların bedava öğle yemeği kampanyasıyla müşteri çekip sattıkları içkiden para kazanmasından türetildi bu laf. Anlamı şuydu, biri sana karşılıksız bir şey verirse bunu senden mutlaka bir şekilde çıkartır. Kolesterol ilaçları, hapları, ilaç şirketleri, doktor-çıkar ilişkisi araştırmalarına da konu oldu. Kaliforniya Üniversitesi'nde İlaç Endüstrisi Destekli Yemekler başlıklı 279.669 hekimle yapılan araştırma tahmin edilen gerçeği ortaya çıkardı. Yemekli görüşmelere yalnızca bir kez katılan hekimlerin reçeteleri incelendiğinde, hekimler promosyonu yapılan resuvastatini diğer statinlere, nebivololü diğer kalp ilacı beta blokerlara, tansiyon ilacı olmersatanı diğer tansiyon ilacı ACE inhibitörleriyle ARB'lere ve depresif ilacı desvenlafaksini diğer antidepresan SSRI ile SNRI'lara göre daha fazla reçete ediyordu. Birden fazla yemekli görüşmeye katılan hekimlerin reçeteleri incelendiğinde ise promosyonu yapılan ilaçların daha fazla bulunduğu ortaya çıktı. JAMA 18-2016. İlaç şirketlerinin promosyon adı altında hekimlere verdiği çeşitli hediyeler mutlaka reçete yazımını etkiliyordu. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 17 Ocak 2015'ten 3 Temmuz 2015'e kadar beşeri tıbbi ürünlerin tanıtım faaliyetleri hakkında ardı ardına yönetmelik çıkardı. Sonuç pek değişmedi maalesef. Dipnot, meselenin bir de ilaç şirketi eczacı ilişkisi var. Mesela bir ilaç firması mümessili eczaneye gidip 100 kutu Crestor ilacını hemen alırsan 200 kutu da mal fazlası hediye edilen MF verebilirim teklifinde bulunur. Eczacı kabul eder, toplamda 300 kutu Crestor alır. Müşteri eczaneye gelir, doktorun yazdığı Lipitor'u ister. Eczacı Crestor verir. İtiraz eden olursa aynı ilaç der. Anlatmak istediğim konu sadece ilaç şirketleri ve doktor ilişkisiyle sınırlı değil. İlaç şirketleri, eczacı bağlantısı da önemli etken. Türkiye'de ilaç firmalarının hekimlere benim ilacımı yaz ve eczacılara benim ilacımı sat demesi için yılda 300 milyon dolarlık promosyon dağıttığı iddia ediliyor. Sadece biz değil kuşkusuz, ABD'de soruşturmalarda ilaç şirketlerinin doktor giderlerinin yüklü miktarda olduğu ortaya çıktı. 2010-2012 yılları arasında Pfizer doktorlara 538.2 milyon dolar vermişti. Eli Lilly ilaç şirketi 490.6 milyon dolar. GlaxoSmithKline şirketi 238.6 milyon dolar. AstraZeneca 236.1 milyon dolar. Merck şirketi 224.3 milyon dolar olmak üzere yıllık doktorlara verilen para 2 milyar dolar idi. Bunların bir bölümü tıp eğitimi adı altında yapılıyordu. İlaç şirketi hekim eğitimi yapar hale geldi. Bazı ülkeler işi sıkı tutuyor. İsveç doktorlarını geziye götüren Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk hakkında soruşturma açtı. 80 bin kron ceza kesti. İressa veya Gefinitip adlı akciğer kanseri ilacını ilk ithal eden ülke Japonya. AstraZeneca ilaç şirketine Akciğer Kanseri Derneği'nin tedavi rehberine sokması için komisyon başkanı profesöre 17.6 milyon yen ve diğer üyelere de 800 bin ile 20 milyon yen verdiğinin ortaya çıkmasıyla konuyu yargıya taşıdı. Dipnot, ilacın Japonya'da ruhsat aldığı 2002 yılında 120 kişi ölmüş ve ilaç kullandırılmaya devam ettiğinde ölü sayısı 734'e çıkmıştı. Protestolara rağmen Amerikan FDA Mayıs 2003'te İressa ilacına onay verdi. Ama Haziran 2005'te onayı geri çekti. Temmuz 2015'te yeniden onay verdi. İlaç Türkiye'de satılıyor. Türkiye'de Roche gibi ilaç şirketleri hakkında doktorlara hediye verdiği iddiasıyla davalar açıldı. Bu konuya geleceğiz. Yani şunu diyorum, insanlar ne yapsın, kime güvensin? Devletlerin serbest piyasaya müdahalesi yasak hale getirildi. Böylece Lipitor yaratıcısı Bruce D. Roth medyanın gözdesi oldu, sık sık röportaj verdi. Kilisede bana yaklaşan komşularım var, hayatlarını kurtardığım için teşekkür ediyorlar. Ki aslında kendisi Yahudiydi. Amerika Kimya Derneği tarafından Roth kimya kahramanı seçildi. ABD'de kimya endüstrisi tarafından verilen en yüksek onur ödülü Perkin madalyasını aldı. Toplamda 7 ödül sahibi oldu. Michigan Üniversitesi Tıbbi Kimya bölümünde 1996'dan 2007 yılına kadar yardımcı profesör olarak görev yaptı. Ne de olsa o bir kâşif idi. Bruce D. Roth, Pfizer'in yıllık 5.2 milyar dolarlık Ar-Ge bütçesinin büyük bir bölümünden sorumlu oldu. Sormadan edemiyorsunuz. Ya bu adam ne yaptı, neyi buldu? Bir film vizyonda oynuyor sürekli. Pfizer o süreçte ne yaptı? Lipitor 1997'nin başında satışa girdiğinde pazarda benzer 4 ilaç daha olduğunu belirttim. Hatırlatayım. Merck'in 1987 yılında piyasaya sürdüğü Mevacor ile 1994'te çıkardığı Zocor, Bristol Myers Squibb'in çıkardığı Pravacol, Novartis'in çıkardığı Lescol, pazar kalabalıktı. Pfizer ilacı Lipitor'un diğer ilaçlardan farkını koymak için takma isim koydu. Kolesterolü rakip ilaçlara göre daha çok düşürdüğü iddiasıyla ilacına Turbostatin ismini verdi. Tabii ki sadece bu yaratıcı isimle Pfizer rakiplerini arkada bırakmadı. FDA nedense ilacın çıktığı yıl 1997'de birden ilaç reklamlarına ilk izni verdi. Böylece artık her yerde Lipitor reklamı vardı. Dipnot. FDA 1990'larda yeni bir sistemi daha devreye soktu. İlaç inceleme işinin masraflarının yarısından fazlasını ilaç sanayi karşılayacaktı. Parası az olan şirketlerin yaşam hakkı yoktu. Dünyanın dört tarafında şu iki mesaj verildi. Tehlikeli derecede yüksek kolesterol seviyesine sahip olmak için görünürde sağlıksız olmanız gerekmiyor. Numaranızı bilin. Yani kanınızdaki kötü kolesterol seviyesi 160 miligramın üzerindeyse tehlikedesiniz. Reklamı gören duyan insanlar panikle hastanelere koştu. Türkiye dahi dünyanın dört bir yanındaki insanlar yüksek kolesterol ile kalp krizi arasındaki bağlantıyı ve kolesterol sayısını öğrendi. Yüksek yoğunluklu lipoprotein HDL'yi iyi kolesterol ile, düşük yoğunluklu lipoprotein LDL kötü kolesterol arasındaki farkı bilmeyen kalmadı. İnsanlar LDL'ye düşman oldu, HDL'yi sevdi. Türkiye'de öğrencilere HDL hayırlı ve LDL lanetli diye öğretildi. Aldatıcı istatistiklerin şifresini çözmeye hiç niyeti olmayan medya, halkla ilişkiler şirketleri tarafından sürekli kandırıldı. Dünyaya LDL kolesterol kastedilerek düşük seviye daha iyidir çığırtkanlığı yaptı. Bu arada yüksek kolesterol ölçüsü ABD kurumları tarafından düzenli olarak yenilendi durdu. Özellikle kalp hastanesi ile meşhur modern tıp merkezi Ohio'daki Cleveland Clinic, ABD'de 90 milyon Amerikalı'nın arzu edilenden yüksek kolesterol düzeyinde olduğunu iddia etti. Dipnot, John D. Rockefeller 14 yaşında ailesiyle birlikte Cleveland şehrine geldi. Şirketi Standard Oil Company'nin doğum yeri bu şehir oldu. John D. Rockefeller ve karısı Laura şehirdeki Lakeview Cemetery mezarlığında yatıyor. Şehirde neredeyse her yerin sahibi bu aile. Cleveland Clinic'in 2017'deki faaliyet geliri 8.4 milyar dolar oldu. 2014 yılında Amerikalı Medicare, Medicaid kapsamındaki yoksul hastalara bakmadığı için soruşturma geçirdi. Hakemli dergi olan Cleveland Clinic Journal of Medicine'i yayımlıyor. Cleveland'a göre hedef değerler 21 yaş altındakiler için 75-169 mg bölü DL, 21 yaş üstü olanlar için 100-199 mg DL olmalıydı. Bu rakam 15-65 yaş arası Amerikan nüfusunun neredeyse yarısıydı. Ve her seferinde daha çok insan hasta sınıfına sokuldu. Kimse sorgulamadı. Oysa ABD için ve bizde de Türkçe'ye çevrilen kolesterol rehber kitapları yazan National Cholesterol Education Program, UKEP, Ulusal Kolesterol Eğitim Programı üyesi 9 kişiden sadece birinin ilaç şirketleriyle ilişkisi yoktu. Diğer üyelerinin tümü Pfizer, Merck, Bristol, Myers Squibb ve AstraZeneca gibi ilaç şirketleriyle mali bağlantı içindeydi. Buna bilim diyorlar, size hap yutturuyorlar. Sol görünümlü destekçiler. Washington DC merkezli kamu yararına bilim merkezi Center for Science in the Public Interest CSPI, kamuoyundaki endişelerin çok artması üzerine resmi kolesterol kılavuzunun bağımsız sağlık araştırmacıları tarafından yapılmasını önerdi, kampanya başlattı. Sonra ne oldu dersiniz? Konu Oscar ödülüne taşındı. Tarih 1 Mart 2004, Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü en iyi film ödülü aldığı Oscar töreninin canlı televizyon yayını sırasında 30 saniyelik reklam yayınlandı. Kalp hastalığının neredeyse salgın hale geldiği ve insanların doktora başvurup kolesterol seviyelerini ölçtürmeleri istendi. Reklamda James Coburn, Errol Flynn, Harry Winkler, Linda Carter gibi yıldızlar rol aldı. Bu reklamı yapan Boomer Koalisyonu adlı hasta hakları kuruluşuydu. Boomer, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin azalan nüfusunu arttırmaya yönelik politikanın adıydı. Henry Winkler o dönemin kampanya yüzüydü. Şimdi aynı Winkler sırtında deri ceketle şınav çekip 40 yaş üstü herkesin kolesterol hapı almasını istiyordu. Talepleri de vardı. Herkes kolesterol ölçüsünü sürücü ehliyeti gibi yanında taşısın. İnsanları ölümle korkuttular. Korkuyla, riskle başa çıkmanın yolu ilaç almaktı. Boomer Koalisyonu kampanyasının arkasında Pfizer olduğunu yazmama gerek var mı? Boomer Koalisyonu'nun arkasında neler olduğunu gazeteci Erin White araştırdı. Boomer'ın perde gerisinde Hollandalı halkla ilişkiler firması vardı. İlk adımda 10 milyon dolar harcamışlardı. Para kimden çıkmıştı? Lipitor üreticisi Pfizer. Wall Street Journal, 10 Mart 2004. Dipnot, kendilerini solcu vesaire gösteren kimi sivil toplum örgütlerinin, küresel ilaç şirketlerinin örtülü reklamlarını yapması, aklıma resmi web sitelerinde kendilerini insan hakları savunucusu, özgürlükçü gösteren Boomer Koalisyonu'nu getiriyor. Pfizer şu reklamı bile yaptı, morgda yatan ceset üzerine düşük kolesterol bunu önleyebilirdi. Bilim mi dediniz? Endüstriyel tıp mı dediniz? Geldikleri yer burası. İnsanlığı öldürdüler. İtibarıyla bağımsız araştırmacıların gerçek kolesterol kılavuzu hazırlama talebi kampanyası daha doğmadan bastırıldı. Kolesterol ilacıyla tedavi edilecek hasta sayısı ABD'de 1990'larda 13 milyon olarak açıklandı. 2000'ler başında sayı 36 milyon Amerikalıya çıktı. Bugün sayının 80 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. 2001 yılında kolesterol resmi kılavuzu işi 4 yetişkinden birine kolesterol ilaç verilmesine kadar vardırdı. 20 yaş üzeri tüm nüfusun yaklaşık 200 milyon kişi kan kolesterol seviyesini düzenli olarak ölçtürmesi gerektiğini yazdı. Kalp hastalığından korunma fikri sadece kolesterol ilaç almaya indirgendi. Merck ilaç şirketi yöneticisi Henry Gadsden'in 1970'lerde söylediği herkese ilaç satma arzusu yerine gelmişti. Ciklet gibi kolesterol ilacı satıyorlardı. Bunlar bilim insanı. Sözde bilim insanları kolesterol ilaçları kampanyalarının en önündeydi. İşte biri. Dünyanın en iyi tıp fakültelerinden biri olarak gösterilen Cornell Tıp Üniversitesi Dekanı Profesör Antonio Gatto, FDA ilaçları 80 mg'a kadar onayladıysa, Pfizer'ın 10 mg'lık Lipitor ilacı gerçekten güvenli olmalı diye açıklama yaptı. Bunu söylediğinde Amerikan Kalp Derneği, yani American Heart Association başkanıydı. Dipnot, Profesör Antonio Gatto'nun Henry Powell'ın birlikte yazdığı Kalp Hastalıkları Doktorlarının Başucu kitabı, Lipid Bozuklukları El kitabı, Koroner Kalp Hastalığında Risk Azaltımı, 2011 yılında Türkçe'ye de çevrildi. Neyi savunduğunu yazmaya gerek var mı? Bir başka bilim insanı Profesör Scott M. Grundy de Amerikan Kalp Derneği Başkanlığında bulundu. Amerikan Kardiyoloji Üniversitesi, yani American College of Cardiology ve devlet kurumu Ulusal Sağlık Enstitüsü, yani National Institutes of Health, NIH ile birlikte Ulusal Kolesterol Eğitim Programı çalışması yaptı. Kolesterol ilaçlarının acilen daha çok kullanılması çağrısında bulundular. Çünkü sonuç mükemmel idi. Bu programın 9 katılımcı bilim insanının 8'inin önerdikleri kolesterol ilaçlarını üreten ilaç şirketleriyle para ilişkisi içinde olduğu o dönem tabii ki bilinmiyordu. Yazmakla bitmez. ABD'de Texas Koroner Ateroskleroz Önleme Çalışması diye bilinen araştırmanın sonuçları istatistik numaralarıyla Mevacor ilacı kolesterol önleyici diye duyuruldu. Oysa bu araştırmacıların üçü Merck şirketi çalışanıydı. Bu çalışmanın başında ise Cornell Tıp Üniversitesi Dekanı Profesör Antonio Gatto vardı. Kim parayı veriyorsa onun düdüğü çalınıyordu. Profesör Gatto tek değil ki. Kaliforniya Üniversitesi'nden Prof. A. Sachdeva ve arkadaşları 541 hastanede kalp krizi geçiren 137 bin hasta üzerinde 2009 yılında araştırma yaptı. Kalp krizi geçiren hastaların kolesterolleri yüksek değildi. Total kolesterol ortalamaları 174 mg'dı. Lanetli denilen LDL kolesterol seviyesi normalin altındaydı. Sonuç çalışmayı yapan bilim adamları gibi araştırmaya sponsor olan 8 ilaç şirketini de şaşırttı. Kelime oyunlarıyla rapor ters yüz edildi. Benzer çalışmayı Detroit Henry Ford Kalp Damar Enstitüsü 2009 yılında tespit etti. Bulgular ilaç şirketlerinin hoşuna gidecek şekilde yazıldı. Yine ABD'den matematik katakullisiyle 6000 kişiyle yapılan Voskops kolesterol çalışmasını örnek vermeliyim. 5 yıl sonra kolesterol hapı verilmeyen gruptan 1.6 ve ilaç verilen gruptan 1.2'si kalp krizinden öldü. Arada 0.4 fark vardı. Araştırma sonucunda dediler ki, statin kolesterol ilacı ölüm oranını %25 azaltıyor. Bunu şöyle hesaplamışlardı. %0.4 fark %1.6'nın %25'idir. Geldikleri yer burası pes. ABD'deki bu tür çalışma araştırma raporlarını inceleyen farmakoloji profesörü Joel M. Kaufman'a göre ilaç şirketleri ciddi yan etkiyi az göstermek amacıyla çalışmaları çok sayıda küçük alt gruplara bölerek ruhsat verilmeme riskini önlüyordu. İlaç firmaları istenmeyen yan etkileri %1'den az göstermeye çalışıyordu. Moral bozmayalım. İnsan sağlığını kimyasal haplarla darmadağın ederek tehlikeye sokan bu oyunu bozmaya çalışanlar da yok değildi. Yıl 2001. Tıp üzerine haberler yapan gazeteci Gary Taubes, Science adlı bilim dergisine besinsel yağın sosyal bilimi diye makale yazdı. Doymuş yağın kötülenmesinin hiçbir bilimsel temele dayanmadığını, bu konuda onlarca yüzlerce araştırma yapıldığını ama tüm kampanyaların, reklamların politik yalan olduğunu belirtti. "Vay, sen misin bunu diyen?" O sözde bilim insanı Amerikan Kalp Derneği Başkanı Prof. Scott M. Grundy aynı dergiye protesto yazısı gönderdi. Yazdığı Türkiye'de sıklıkla görülen doktor tepkilerinden farksızdı. Uzmanlık gerektiren bir konuda yetkisiz ve bilgisiz yazı yazdırarak kamuoyunu yanıltıyorsunuz. Bulgular çok önemli bilimsel araştırmalara dayanırken siz bir gazeteciye nasıl makale yazdırırsınız? Gazeteci Taubes açıkla bu bilimsel araştırmaları diye yanıt verdi. Büyük unvanları olan Prof. Grundy bir gazeteciyle muhatap olmayacağını söyledi. Bu kişi, yani Prof. Grundy aynı zamanda Uluslararası Ateroskleroz Derneği Başkanı'ydı. İnsan bu tür dernek, birlik, vakıflara inancını kaybediyor. Dipnot: ateroskleroz atar damarları, yani arterleri etkileyen hastalıktır. Yaygın olarak damar sertleşmesi olarak adlandırılan arteriosklerozun bir türüdür. Orta boy ve büyük arterlerde görülen aterom veya plak olarak adlandırılan yapısal bozukluklardan oluşur. 17. ayrımın sonu. Sayfa 148.